Ayrım 35, sayfa 372. Carol gömülmeden. Josh Mallerman. Artık çok geç, onu çoktan mezara indirdiler. Hakikaten Carol'u mezara indiriyorlardı. Lucas ve Hank büyük ahşap çarkları çevirirken Dwight ve Manders da halatı takip ediyordu. Bu inceliksiz bir işlemdi ve her devirde kasnak gıcırdıyordu. Bella Fontaine'in ağırlığı adeta kazıcıların gücünü sınıyordu. Öyle ki Hank ve Lucas'ın alnından süzülen terler çimenlere damlıyordu. Carol artık çukurun içindeydi ve adamların tek yapması gereken o muhteşem görünümlü tabutu itinayla mezarın zeminine yerleştirmekti. Manders ellerini kavuşturdu ve ağırbaşlı bir havayla beklemeye koyuldu. Herkes sessizdi. Dwight evde çalıştığı ifadeleri takınıyordu. Hissiz dul kesinlikle oradaydı. Fakat kazıcıların işleri başından aşkındı. Manders'ın gözleri ise tabuttaydı. Carol'u güvenli bir şekilde çukurun dibine indirdikten sonra Lucas yanındaki halatı çekti. Ardından Hank de aynısını yaptı. Manders Dwight'a bir şey söylemek isteyip istemediğini sordu ama Dwight gözlerini tabutun kapağından ayırmadan söyleyecek bir şey olmadığını bildirdi. Cenaze evi müdürü ve adamları sessizce kasnağın yanına geçtiler ve mekanizmayı parçalayarak parçaları birer birer tekerlekli platforma yerleştirmeye başladılar. Ona arkasını dönen üç adamın da önlerindeki işle meşgul olduğunu gören Dwight çabucak mezarın kenarına diz çöktü ve köstekli saatinin zincirini cebinden çıkardı. Zincirin ucuna bir çakı tutturulmuştu. Çakının keskin tarafıyla çanın ipini bir çırpıda kesiverdi. Çakıyı ve ipi cebine tıkıştırarak ayağa kalktı. O anda Lucas ondan yana dönünce elinin tersiyle sahte gözyaşlarını sildi. Matemdeki eş numarasını öyle iyi yapıyordu ki Manders bayırdan çıkıp cenaze evine gidene kadar ona eşlik etmek zorunda kaldı. Kemerin altından geçtikleri sırada kazıcılar çukuru doldurmaya başladılar ve kısa süre içinde çelik kapağa atılan siyah toprağın ağır gümbürtüsünün yerine toprağın üstüne saçılan toprağın yumuşak sesi aldı. Onca toprak sesi sanki adımlarını hıçkırık tutmuş gibi Manders'ı duraksattı ve adam hatıralara dalan insanlar gibi boş gözlerle uzaklara baktı. Toprak diye düşündü. Evet, Carol'ın nefes alıp almadığını cep aynasıyla gizlice kontrol ederken kadının elbisesinin yakasında biraz toprak görmüştü. O sırada kadın ölü olduğundan ve kendisi de cenaze evi müdürü olduğundan bir parça toprak gözüne oldukça normal görünmüştü. Sonuçta kadının cenazesi bugündü. Üstelik toprak ve ölü bedenler ayrılmaz bir bütündü. Ama şimdi Bay Evers'a cenaze evine dek eşlik ederken henüz gömülmemiş bir kadının üzerinde toprak olması Manders'a son derece tuhaf geldi. ''Bir sorun mu var Robert?'' Manders kısa bir anlığına ortada bir sorun olup olmadığını değerlendirdi. Bir kez daha Dwight'ın yanağındaki çiziyi ve boğuşma kelimesini düşündü. Sonra aklına kazıcıların Carol Evers'ı at arabasının zemininden kaldırdığı geldi ve derin bir oh çekti. Elbette tıpkı cenaze evlerinde olduğu gibi at arabalarının zemininde de toprak olurdu. Hem de ne kadar iyi temizlenirlerse temizlensinler. Kesinlikle yok dedi Manders. Sonra dulun tepeyi tırmanmasına yardımcı olmaya kaldığı yerden devam etti.
Doğruyu söylüyor şerif, onu kendi gözlerimle gördüm.
Cole, işimizin bir parçası da tutuklular kadar deli olmamaktır. Mesleğimizin temelinde bu yatar.
Hayır, Opal, adamı kendi gözlerimle gördüm. Cehennemdeki cennetten düşmüşe benziyordu. Buraya gelmeden önce domuz bokunun içinden geçmiş gibi görünüyordu.
Opal kaşlarını çattı. Onu neden durdurmadın?
Neye dayanarak durduracaktım şerif?
Opal bir yanıt bulmaya çalıştı.
Bilmiyorum, Cole. Muammaya ne dersin?
Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum şerif.
Opal var olduğundan bile emin olmadığı bir şeyle ilgili zaman kaybediyormuş gibi hissediyordu.
Farah bir ara sokaktaydı ve Lafayette denen kadın az önce ona kaza gibi göründüğünden emin olmalıyım demişti. Kalbi deliler gibi atıyordu. Ve Clyde ya da başka biri koşarak gelsin de onu köşeye sıkıştıran kadını bulsun diye yanıp tutuşuyordu. Neden buraya getirildiğini sormayı çoktan denemişti ama aslında yanıtı biliyordu ve kadın da ona başka bir yanıt vermemişti. Önünde dikilmiş iri cüssesiyle yolunu kesiyor ve kaygısızca usturasının jiletini temizliyordu.
''Sizi keseceğim için üzülüyorum Bayan Darrow, iyi bir kıza benziyorsunuz.''
Çaresizlik içindeki Farah kaçmayı istiyordu ama yeterince alan yoktu. Lafayette çıkışı tamamen kapatıyordu. Beyhude endişeler zihnini işgal etti. Acaba Carol gömülmüş müydü? Lafayette denen kadının da işin içinde parmağı var mıydı?
Şimdi dedi Lafayette tek düze ve buz gibi bir ses tonuyla, Evers hanesinde çalışıyordun öyle değil mi?
Farah yanıt vermedi. Lafayette usturayı ahşap kutulardan oluşan yığının üzerine bıraktı ve parmaklarını saçlarından geçirdi. At kuyruğunu düzelttikten sonra başını kaldırıp güneşe baktı. Bakışlarını gerisin geriye Farah'a indirdiğinde Farah çoktan kolunu savurmaya başlamıştı. Jilet gün ışığında parıldadı ve Lafayette nefesini tutup Farah'ın ıskaladığını düşündü. Elin çabukmuş gibi bir şeyler söylemek için dudaklarını araladı ama gırtlağı ona izin vermedi. Ellerini boynuna götürdü ve parmaklarından akan kırmızı rengi görünce dehşete kapıldı. Bakışlarını ıstakoz sosuna bulanmış bebek önlüğü gibi görünen gömleğine kaydırdı ve kendi kanına baktı. Farah, Lafayette'in ara sokağın kenarına yığılışını izledi, sonra usturayı bıraktı. Kadının üstünden atlayarak koşmaya başladı.
İllüzyonlar diye düşündü Moxie. Molly ve Silas Hyde gibi numaralar.
Rinaldo'nun o iki heceyi bağırışını anımsadı. Sihir!
O öldükten sonra senin peşine düşeceğim Moxie, parlak ve yakıcı bir gündüz vakti, kalabalık bir sokakta peşine düşeceğim. Yattığın her yatağın altında, açtığın her dolabın içinde olacağım. Yediğin yemekte, yıkandığın suda olacağım. Baktığın her aynada beni göreceksin ve gördüğünün sen olmadığını fark ettiğinde beni yanında bulacaksın. Seni öldüremem Moxie, seni alamam ama bunları yapabilecek birini tanıyorum.
Moxie ikinci kefenin önünde dikildiği pencereyi ateş etti. Cam tuzla buz oldu ve koridor hızla üzerine gelmeye başladı. Moxie kollarını yüzüne siper etti ama kendisine çarpan bir şeyi hissetmeyince kollarını indirdi ve otelin asıl boyutlarının geri döndüğünü fark etti. Kendi etrafında döndü, adam çıldırmış gözlerle ve çok sayıda yüzüyle üzerine hücum ediyordu. Moxie ateş etti ama mermi adamın içinden geçtiği gibi arkasındaki camı da tuzla buz etti. Moxie geriye çekildi, ateş etti, geriye çekildi, ateş etti ama iblis en nihayetinde tepesine bindi. Moxie cam kırıklarını, sırtını, kollarını, ellerini kestiğini hissetti. Sonrasında da pencereden aşağıdaki toprak yola doğru düştüğünü. Moxie sertçe yere inerken bir kadın çığlığı bastı. Kokuşma hemen üzerinde havada süzülüyordu. Artık doğru düzgün bir suratı yoktu, yüz hatları birbirine girmişti. Bir sürü gözü, sayısız ağzı vardı. Üstelik fırtınalı bir gökyüzününkine benzer derinden gelen bir hırıltı yayıyordu. Derken tam da Moxie gerilemeye yeltendiğinde kokuşma aniden bütünleşti ve yüzü sabitlendi. Moxie'nin ötesine bakan gözlerinde dehşet vardı.
''Ne var?'' dedi Moxie, Carol'la ilgisi olduğunu bile bile. Bu iblisi korkutabilecek yegane şeyin Carol olduğunu bile bile.
O anda kokuşma ortadan kayboldu ve Moxie'nin tepesinde yalnızca mavi gökyüzü ve gömülmeyi hak etmeyen bir kadının toprağa verileceği adaletsiz günün sabahı kaldı.
Pencereden düştüğü için bacakları sancıyan Moxie sürüne sürüne atların bağlama kazıklarında bekledikleri tahta kaldırıma çıktı. Güçlükle ayağa kalkıp en yakınındaki atın bağını çözdü ve üzengilere tutunarak kendini yukarı çekti.
Harrow sakinleri Şerif Opal'e seslendiler ama Moxie çoktan oradan uzaklaşmaya başlamıştı.
''Seni canlı canlı gömdüklerini hayal edebiliyor musun?'' diye sormuştu bir keresinde ona.
Eskiden bu konuyu kafama çok takardım ama artık bunları aştım. Moxie Henrose'un lüks evlerinin önünden rüzgar gibi geçti. Sonra ihtiyar kızdan ayrıldı. Molly'nin cesedini takip ettiği ormanı arkasında bıraktı. Mezarlık görüş alanına girince topuklarını sertçe atın böğrüne indirerek kendisini topalın son kez çırpındığı yere çıkaracak olan uzun patikadan hızla bayır aşağı ilerlemeye koyuldu. Carol toprağa verilmiş miydi? Toprağın altında mıydı? Moxie mezarlığın sınırına ulaştığı anda atı durdurdu. Korkuyordu, devam etmeye korkuyordu. Rüzgardan, ısıdan ya da sesten eser olmadığı için değil, mezarlıkta kimseler olmadığı için değil, bu ıssızlık cenaze töreninin sona erdiği, geçip gittiği anlamına geldiği için değil, Carol artık toprağın altında olduğu için değil. Moxie atı durdurdu. Çünkü bütün mezarlık göz alabildiğince uzanan o koca engebeli arazi dalgalanıyordu. Taşlar sanki arkalarına gizlenmiş adamlar tarafından sallanıyor gibiydiler. Mezarların yerlerini gösteren tahtaların, mozolelerin, mermer duvarların ve kapıların arasında boylu boyunca uzanan toprak. Arazi nefes alıyordu. Tıpkı iblisin suratındaki kıvrımlar gibi. Artık uğultu kasabasında ışık yoktu. Koma ile gerçek dünya arasındaki perde tamamen kalkmış olsa da olmasa da ışıktan eser yoktu. Çünkü kapalı bir tabutun içine ışık girmezdi. Carol bunu biliyordu. Ama yine de yalnız değildi. Kalbinin dakikada 10 kere, 15 kere attığını hissetti ve tabutun içindeki diğer kimsenin hırıltılı soluğu Carol'ın göremediği dudaklarda kelimelere dönüştü. ''Uyan dedi o şey, bu anın tadını çıkar, uyan.'' Kalbi dakikada 20 kere, 25 kere atmaya başladı. Uyanıyordu evet, tıpkı canavarın istediği gibi. Çoktan gömülmüş bir tabutta uyanıyordu. Carol çığlık atmayı denedi, onu itmeyi denedi ama aralarında ne mesafe ne de yer vardı. Kulağında ıslak bir şey hissetti. Bu canavarın dudakları olabilirdi, soluğu olabilirdi. Onlarca burnundan biri olabilirdi ya da kendisiydi, ta kendisiydi. Carol'ın içine süzülmek istiyordu. Belki de kulağımın çoktan ıslak ıslak çürümeye başlamasındandır diye düşündü Carol. Ne ağlayabiliyor ne de haykırabiliyordu. Belki de kokuşmanın başlangıcıdır. Atın toynaklarının dibindeki toprak çatladı ve dışarı köpük misali solucanlar taştı. Moxie atı topukladı ve onu engebeli arazide 4 nala koşturmaya başladı. Toprak şişerek iyiden iyiye yükseliyor ama sonra alçalarak olması gerekenden 2 metre daha derine gömülüyordu. İlerideki kavruk toprağa Carol'un mezarına odaklanmış olan Moxie, bindiği at ön bacaklarının toprağa saplanmasıyla aniden durunca hazırlıksız yakalandı. Moxie yuvarlanarak atın üstünden atladı ve Carol'ın mezarına doğru yalpalayarak ilerlemeye koyuldu. Yine ayaktaydı, yaralıydı. Kemiklerinde henüz farkında olmadığı kırıklar vardı. Ama yine de kokuşmuş çimenlerle bezeli tepecikleri aştı. Gezgin bir karnavalin korku evindekilere benzeyen, toprağın sürgün vermesiyle oluşmuş gibi görünen çok sayıda mezar taşı üstüne geliyordu. Birden fazlası onu kesti ve kesiklerden akan kan, dumanın yaktığı ateşin izleri içinde koyu renkli patikalar oluşturdu. İleride Carol'ın mezarı dalgalarla birlikte yükselip alçalıyordu. Moxie kokuşmanın onu hala durdurmaya çalıştığını biliyordu. Ahşap bir haç üzerine atılınca Moxie kollarını kafasına siper ederek kendini yere attı. Ama bu defa da solucanların istilasına uğradı. Kokuşmanın sonsuz sayıdaki ellerinin sonsuz sayıdaki parmak uçlarının istilasına. Mezarlık eğilip bükülse de solucanlar onu kör etse de Moxie Carol'ın mezarına doğru süründü. Parmaklarının altında taze toprağı hissetti. Çabanın, umudun ve umutsuzluğun hezeyanına kapılan Moxie bu defa ona sırtını dönmediğini tüm açıklığıyla kavradı. ''Carol!'' diye haykırdı. Kararmış ellerini toprağa daldırdı ve toprak kolaylıkla aralandı. Ardından dizlerini toprağa dayadığı yerden solucanlar fışkırıyordu. Moxie bir kere de onlarcasını ezdi. Kokuşmanın çok sayıda yüzü kan ateşinin alevleri arasından parıldayıp sönen gözler gibi küçük gövdelerin arasında belirip kayboluyordu. Moxie toprağa ve solucanlara rağmen tertemiz kalan tabutu gördüğü anda yumruklarını ahşaba indirdi. Fakat geçit verecek gibi değildi. Henüz kazılmış mezarın duvarlarından tabutun üstüne dökülen solucanlara rağmen Moxie çukura girerek dizlerini tabutun kapağına koydu ve vicdan azabından, öfkeden yapılma kapkara yumruklarını birbiri ardına indirmeye koyuldu. Yakınlarda biri vardı. Yukarıdan bir kadının sesi geliyordu ama Moxie onu duymadı. Ahşap Moxie'nin yumruğu altında çatırdadı. Çatlak bir kırığa dönüştü, kırık da bir deliğe. Bir karaltı güneşin önünü kesiyordu. Az önceki kadın sesi yeniden duyuldu. Fakat Moxie o yana bakmadan ateş edince karaltı gözden kayboldu. Sihir demişti Rinaldo. Bir şeylerin kaybolup yeniden ortaya çıkmasının yegane yolu. Moxie ahşabı parçaladı ve orada hakkında söylenenlerin hakkını verip gerçek bir efsaneye dönüştü. Silahı olmadan birini öldürme becerisine sahip bir adam. Çıplak elleriyle bir Bella Fonte'yi parçalayabilen bir adam. Ahşabı biraz daha kırarak kolunun girmesine yetecek kadar büyük bir delik açtı. Tabutun içine uzandı ve el yordamıyla onu, Carol'ı aradı. Fakat bir beden bulamadı. Onun yerine dişliler, bir kol ve halat vardı. Bütün mezarlık yükselip alçalırken Moxie tabutun içini gördü. Tabutun içindeki simsiyah boşluğu, döşemeleri, işçiliği. Moxie, tabutun boş olduğunu gördü. Carol tabutun içinde değildi. Yine bir kadın sesi duyuldu ve Moxie gözlerini yumdu. Carol yoktu, mezarlık hareket etmeyi kesti. Solucanlar, bu iyi bir numaraydı, harika bir numaraydı. Moxie, sihir, yok oldu. Ve efsanevi kanun kaçağı kendini kaygısız, masmavi bir gökyüzünün altında, alelade bir mezarın içindeki kırık bir tabutun üstünde dizlerinin üzerinde dururken buldu. Güneş Harrow's'un tepesinde yükselmişti. Kirli bir el omuzunu kavrayınca Moxie deliye dönmüş vaziyette çabucak döndü ve 20 yıldır görmediği, çevresine delice bakışlar atan gözlerine bakan bir yüz gördü. ''James Moxie'' dedi kadın. ''En az altındaki tabut kadar menteşeleri oynatmışsın, gel çabuk.'' Ve Moxie anladı. O James Moxie'ydi. Dillere destan bir kanun kaçağıydı. Yolun en ünlü efsanesiydi. Aberystown'daki numarayı yapan adamdı. O James Moxie'ydi. Fakat bu defa kaçmamıştı. 35. Ayrımın Sonu. Sayfa 380.